Ayrım 36.
Ödün vermeye hayır diyen Tezelli Ömer, düğünü ödünsüz yaşamayı simgeleyen Aysel'i bulmak üzere terk ederler. Hayır'da bütün seçeneklerden yoksun bırakılmış bir Aysel'le karşılaşırız. Seçeneksizlik, Aysel için krizin ve dolayısıyla da zamanın yok oluşudur. Muğlaklık artık bir seçim olanağına değil, son bir seçim olan intihara işaret eder gibidir. Dolayısıyla bu kitapta Ağaoğlu, bu izleyin zaman kurgusunu yeni bir teknik ya da taktikle gerçekleştirir. Aysel evinden çıkmak üzeredir. Dar, dik, kirli merdivenlerden dikkatli dikkatli iniyor. Her basamakta geride bir şey unuttum mu duygusuyla. Önünde ise karlı, yağışlı bir gün var. Dipnot, Ağaoğlu, Hayır, sayfa 97. Karlı, yağışlı bir gün ifadesi muğlak bir ifadedir. Aysel'in yaşamında karlı ve yağışlı herhangi bir gün mü, özel bir gün mü kastediliyor, bu tamamen vurgulamaya bağlıdır. Aysel, başka bir karlı günü, kocasının onu arabayla derse götürdüğü bir kış gününü anımsayarak kaygan sokakta yürümeye çalışır. Üst geçide çıktıktan sonra düşer ve kendini geçidin dibinde kafası gözü yarılmış olarak yatarken bulur. Düşüp kaydığını zannederiz ama çok geçmeden anlarız ki kaza hayali bir kazadır. Aysel'in bir düşü, belki de sanrısıdır. Yürümeye devam eder. Başka anılar üşüşür. Jennings çıkar karşısına. Gelecek, Jennings, geçmişle iç içe geçer. Yaşanabilecek şeyler yaşanmış gibi anlatılır. Ödül töreninden bir sahne, sanki ödül töreni olmuş da bitmişçesine canlandırılır. Ve Aysel sonunda berber salonuna ulaşır. Bu onu son görüşümüz olacaktır. Geleceğin geçmişin bir parçasına, kazanın sanrıya, yaşanılan anın geçmişin düş kırıklıklarına dönüşmesi krize yer bırakmaz. Krizsizlik, seçimsizlik, seçimsizlik de değişimsizlik demektir. Aysel için değişimin olmadığı yerde benlik de yoktur. Bunun anlamı da kanunun olmadığı yerde yargı, sevginin olmadığı yerde çocuk, yaşamın olmadığı yerde ölüm demektir. Dipnot, Ağaoğlu, Hayır, sayfa 125. Bu yüzden Aysel bir kurtuluş mitine, Jennings'e sarılır. Boynu bir kızınkini, ağzı bir oğlanınkini andıran, kendisi derin ve sakin sular olan, cinsiyetsiz, zaman dışı bir varlıktır Jennings. Mükemmeldir ama bir mit, dolayısıyla bir kaçıştır. Dipnot, Ağaoğlu, Hayır, sayfa 88. Burada Ağaoğlu'nun kriz zamanlarından ve seçimden kaçıp mitik zamana sığındığı yorumunu yapabiliriz. Ama romanın bir sonraki bölümü, Gece, bu yorumu doğrulamaz. Aysel'in yazar arkadaşı Aysel'in dairesinin merdivenlerini çıkarken ve Aysel'in dairesinde onu beklerken 9 tane intihar sahnesi düşler. Aysel'in nasıl ölmüş olabileceğine dair. Hepsi dili geçmiş zamanda anlatılan bu intihar sahnelerinde hava gazı kokan bir odada çırılçıplak ve ölmüş, 3 şişe uyku ilacı içtikten sonra banyoda ölmüş, mavi sabahlığının kuşağıyla kendini asmış, kanepede bilekleri kesik olarak ölmüş Aysel'ler görür. Ama bu sahneler Aysel'in birden kapıyı açıp içeri girmesiyle ya da yazarla hiçbir şey olmamış gibi çene çaldığı sahnelerle dönüşümlü olarak verilir. Gece bu yüzden muğlaktır. Bu muğlaklık bitmemişe, olabilecek olana ve sonsuz kaza ve kurgu olasılıklarına dönüşür. Düşündüğüm romanı hala yazamadım Aysel. Yazsaydın bitmiş olurdu her şey. Tek bir anın, o en kısa sürenin romanını yazmak isterdim yine de. Ama cancağızım, anlar yazılamaz ki. O da değişir, yakaladığın anda başka bir şeye dönüşür. Dipnot, Ağaoğlu, Hayır, sayfa 218. Ve roman muğlak bir şekilde biter. En muğlak zaman diliminde, yani öğlen. Aysel, Jennings'e olduğu kadar bütün anımsanmış geçmişe ve kurgulanmış geleceğe hayır der. Adalet Ağaoğlu benim yorumuma göre hayır da mitik bir geleceğe sırtını döner, geçmişin acılarına hayır der ve muğlak anı kucaklar. Frank Kermode, mitler ritüel şemalarıyla işlevlik kazanır der ve devam eder. Ki bu da olan ve olacak şeylerin bütünsel ve uygun açıklamaları olduğu varsayımına dayanır. Mitler değişmez tavırların taşıyıcısıdır. Romanlarsa keşfetmek, araştırmak üzere yazılır. Ve romanlar anlam gereksinimleri değiştikçe değişir. Mitler duranlığın, romanlar değişimin aracıdır. Mitler mutlak, romanlar koşullu kabullere davetiye çıkarır. Mitler anlamı kayıp bir zaman düzeninde arar, iyi romanlarsa şimdiyle buradanın anlamını deşer. Dipnot, Kermode, Sense of an Ending, sayfa 39. Hayır, bize Aysel'e ne olduğunu bildirmez. Ama yazarının krizi seçtiği bellidir. Bu kriz ne sanatın ne de tek tek bireylerin yaşamının tüketebileceği kaza ve olasılıktır. Eğer roman gündelik olana, bu kaza ve olasılığa en yakın düşeni anlatı biçimi ise, krizler kurguyla yaşamın kesişme noktalarıdır. Ve yaşam seçimleri, kurgu seçimleri kadar tükenmezdir. Diderot'dan John Fowles'a romancılar bu seçimlerin tüketilemeyeceğini bilerek yazdılar ve her ne kadar Jacques Le Fatalist'in inatçı Jacques'ı her şeyin yukarıda yazılı olduğunu tekrarlasa da, İnsanın onuru her krizi aşağıda karşılayarak seçim yapmayı gerektirir. Dördüncü bölüm. Mimesis. Beyefendi, görmüyor musunuz burada koskoca bir bölüm eksik. Ve bu eksiklik kitapta 10 sayfaya varan bir boşluk yaratmış. Tristram Shandy 4.25. 1. Kelime şeyi resmetmeye borçluysa. Cervantes, Don Quixote'nin ön sözünde, önemli olan tek şey yazılanlarda taklitten yararlanmaktır. Taklit ne kadar mükemmel olursa yazılan da o kadar iyi olacaktır derken, sanat kuramının belki de en eski kavramını mimesisi kasteder. 41 ABC. Aristotelyen temsil kuramını seslendiren bu sözlerle Cervantes, gerçeği yansıtmaktan uzaklaşan şövalye romanlarını yeriyordu. Bunu yaparken yalnız değildi. 16. yüzyıl boyunca İtalya'dan İngiltere'ye poetika yazarları edebiyatta asıl olan kurmaca hatta fantastik nitelikle birlikte gerçeğe, onların dilinde doğaya uygun kompozisyonun özelliklerini tartışmıştı. Dipnot. Bernard Weinberg, Trattati di Poetica e Retorica del Cinquecento ile G. Gregory Smith, Elizabethan Critical Essays, İtalyanca ve İngilizce Risale, Mektup ve Diyalogların bugün elimizde olanlarının tümünü toplar. Weinberg, 3 cilt, Bari 1970-1972. Smith 2 cilt, Oxford ve Londra 1904. Aristoteles'in poetikası ve özellikle mimesis kavramı, Cervantes Don Quixote'yi yazarken süren bu tartışmanın bel kemiğini oluşturuyordu. Dipnot, Edward C. Reilly, Cervantes's Theory of the Novel, Oxford 1962, Cervantes'in Rönesans poetikası ile ilişkisini inceler. Yunanca mimesis sözcüğünün Türkçe çevirisi temsil olmalıdır sanırım. Çünkü temsil hem misal fikrini hem de resimlendirme fikrini içerir. Antikiteden Rönesans'a temsil taklit yoluyla yapmak, bir başka deyişle üretmek demekti. Dipnot, mimesisin temsil ve taklit kavramlarına ayrışması için bakınız Deniz Şengel, Emergences of Literature, Reading and History in Sydney's Poetics, doktora tezi, New York Üniversitesi 1996, sayfa 66-71. Aristoteles'e göre temsil ve emsal doğadan kaynaklanıyordu. Doğadan anlaşılan, romantizmden bu yana kavramın ifade ettiği, insanın ve üretimin dışındaki çevre değil, insan karakter ve ilişkilerini içine alan çevreydi. Hatta Aristoteles, Poetika'da taklidin insanın doğasında bulunduğunu, daha çocuklukta öğrenmenin taklit yoluyla gerçekleştiğini, dolayısıyla tragedya olsun, resim olsun, taklit üzerine kurulu yapıtlardan insanların doğal bir haz duyduğunu yazıyordu. Dipnot, Poetika, 1448b. Aristoteles bu tanımlamayı kendinden bir kuşak önce gelen Platon'a karşı yaptı. Doğa denen şeyin kendisi, demişti Platon, bir yansımadan, ideanın yani gerçeğin gölgesinden veya temsilinden ibarettir. Sanatsal temsil veya taklit yoluyla bunun yansıtılmasıysa, olsa olsa yansımanın yansıması gölgenin gölgesi olacaktır. Böylece temsil gerçekten üç kere uzaktır. Demek ki gerçekle sanat bir arada gitmez. Gerçek başka yerde, sanatın dışında, temsilden arınmış bir söylem olarak felsefede aranmalıdır. Dipnot. Platon, İon, Devlet 3, 393c, 394e, 10, 595a, 605c. Oysa Aristoteles'in mimesis anlayışına göre şiirin yakaladığı gerçeklik, olanı değil olabilecek olanı, olması mümkün ve muhtemel olanı anlatır. Aristoteles'ten 19. yüzyıla kadar Batı'da egemen sanat görüşü bu anlamda mimesis üzerine kuruludur. Cervantes'in kültürü, kurmaca yapıtın söz konusu özelliğini verisimile sıfatıyla betimliyordu. Gerçeğe benzer. Ancak mimesis'in yaşanarak gözlemleneni yazmak şeklinde yorumlanabileceğini Rönesans'ta düşünmüş ve reddetmişti. Temsil fikrini mantıksal uç noktasına götürmek, Don Quixote'deki o çok iddialı sanatçının, Gines de Pasamonte'nin kaderini paylaşmaya razı olmak demekti. Birinci kitabın 22. bölümünde Don Kişot kürek mahkumlarıyla tek tek tanışıp sohbet ederken, Gines de Pasamonte'nin yazdığı kitapla da ilgilenir. Bu kitabın adı Gines de Pasamonte'nin hayatıdır. Gines, kitabın bitip bitmediğine ilişkin soruyu şöyle yanıtlar. Nasıl bitmiş olabilir? Benim hayatım bitmedi ki. Cervantes'e göre mimesis'ten anlamamız gereken sanatın yaşamı aynen taklidi değildir. Gereğinden fazla gerçekçi bir Picaro olan Gines'in yanılgısı budur. Dipnot, Picaro 16. ve 17. yüzyıllarda yazılan işsiz üç kağıtçı serserilerin serüvenlerini anlatan Picaresk türünün kahramanlarına verilen addır. İlk örneği yazarını bilmediğimiz Lazarillo de Tormes'tir. 1553. Two Spanish Picaresque Novels, Lazarillo de Tormes, Anon, The Swindler, El Buscon, Francisco de Quevedo, çeviren Michael Alpert, Harmonsworth ve New York, Penguin, 1969-1977. Tersi, yaşamın sanatı taklidi de değildir. Bu da gerçekten tümüyle kopmuş Don Kişot'un yanılgısıdır. Mimesis bu iki ucun ortasında bir yöntemdir. Cervantes, Don Quixote'de bu yöntemi belirlemeye çalışır. Ama yapabildiği ancak yöntem arayışını sergilemektir. Arayışın işaretleri Don Quixote'nin eksik, kayıp, yarım metinlerinde gizlidir. Vizcayalı kesintisinden sonra ikinci anlatıcının bulduğu metinden duyduğumuz ilk cümle, olmayan ya da ancak arzunun metinsel nesnesi olabilen Dulcinea del Toboso'ya ilişkin cümledir. Bu öyküde adı sık sık geçen bu Dulcinea del Toboso'nun koskoca La Mancha'da domuz tuzlamakta en maharetli kadın olduğu söylenir. 1-9 Dulcinea del Toboso, bu olmayan kadın, Don Quixote'de hem platonik aşkın hem de kitapta özel anlama sahip olan yaratıcılığın simgesidir. Olmayan bir Dulcinea'yı işaret eden bulunmuş metin bu yaratıcılığın işaretidir. Daha doğrusu yaratıcılık arayışının. Bir yandan da Dulcinea'nın domuz tuzlamakta en maharetli kadın olarak anılması, gerçeğin her zaman düşün ya da idealin karşısında olacağını anımsatır. O zaman bulunmuş metnin geçerliliği de Dulcinea del Toboso'nun varlığındaki ironiyle ölçülebilir ancak. Nasıl Don Quixote hiçbir zaman Dulcinea'ya kavuşamayacaksa, bulunmuş metin de yaratıcılığın kesin ve bitmiş bir temsili olamayacaktır. Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi Don Quixote, kaybolan, bulunan, bulunduğunda bazen okunan, bazen okunamayan, çoğunlukla yarım kalmış metinlerle doludur. Guinness'in ancak ölümüyle tamamlanabilecek yaşam öyküsü bir hapishanede rehin, kurtarılmayı bekleye dursun, sandıkta bulunan münasebetsiz meraklının hikayesi zar zor okunup bitirilir. Bu bulunmuş öykü her nasılsa kendisi de bulunmuş bir öykü olan Seyyid Hamit Badincani'nin anlatısına girivermiştir. Aynı sandıktan çıkan Rinconete ve Cortadillo'nun öyküsüyle La Numancia ise hiç okunmaz. Dipnot: Bunun nedeni oldukça açıktır. Bunlar Cervantes'in yayımlanmış eserleriydi ve okur isterse onları ayrıca okuyabilirdi. Sancho, Don Quixote'un Dulcinea del Toboso'ya özene bezene yazdığı mektubu kaybeder ve ancak yalan yanlış hatırladığı bir metinle idare etmek zorunda kalır. Esirin hikayesinde ise asıl ilginç hikayenin esirin anlattığı hikaye değil, aynı savaşa katılıp esir düşmüş olan İspanyol askeri Saavedra'nın öyküsü olduğu bildirilir bize. Tabii bu öykü de anlatılmaz. Dipnot: Açlık ve çıplaklık bazen, hatta her zaman bizi üzdüğü halde sahibimin Hristiyanlara karşı görülmedik, duyulmadık zulümlerini sürekli görüp duymak kadar canımızı sıkan başka bir şey yoktu. Her gün birini asıyor, bir başkasını kazığa vuruyor, bir diğerinin kulağını kesiyordu. Şerrinden kurtulabilen tek kişi Saavedra adında bir İspanyol askeriydi. Bu adam hürriyetine kavuşabilmek için o insanların hatırında uzun yıllar kalacak şeyler yaptığı halde sahibim ona asla sopa vurmadı, vurdurtmadı, kötü bir söz de söylemedi. Zamanımız olsaydı o askerin yaptıklarını size anlatırdım. Benim hikayemden çok daha eğlenceli ve şaşırtıcı bulurdunuz. Her neyse, hikayemize dönelim. Don Quixote 1.40. Cervantes'in tamamlamadığı bu hikayeyi sonradan Beyaz Kale'de Orhan Pamuk anlatacaktır. 1605 Don Quixote'si, yani birinci kitap, başladığı gibi yiterek biter. Kitabın başında metin ilk kez kaybolduğunda onun yerine Seyyid Hamit Badincani'den çevrilen metinle idare etmeye razı olmuşken bundan da yoksun kalırız. Ne var ki bu hikayenin yazarı merakla, gayretle Don Quixote'nin üçüncü seferinde yaptıklarını aradığı halde özgün kaynaklarda onlara ilişkin bilgi bulamadı. Şöhretin La Mancha'lı hafızalara yerleştirdiği tek şey, Don Quixote'nin evinden üçüncü ayrılışında Zaragoza'ya gittiği, o şehirde yapılan bir takım yarışmalara katıldığı ve başından cesaretine, zekasına yakışır şeyler geçtiği. Sonuna dair bir bilgi bulamadı. Talih karşısına yaşlı bir hekimi çıkarmasaydı bir şey bulup öğreneceği de yoktu. Bu yaşlı doktorun söylediğine göre yenilenmekte olan eski bir tapınağın yıkıntıları arasında bulduğu kurşundan bir kutusu vardı. Bu kutunun içinde gotik harflerle ancak İspanyol dilinde yazılmış şiirlerin olduğu parşömenler bulunmuştu. Don Quixote'nin birçok kahramanlığını, Dulcinea del Toboso'nun güzelliğini, Rosinante'nin görünüşünü, Sancho Panza'nın sadakatini ve hatta Don Quixote'nin mezarını anlatıyorlardı. Çeşitli mezar taşı yazıları, hayatına ve alışkanlıklarına dair metiyeler yer almaktaydı. 1.52. Kurşun kutudan çıkan parşömenler ne yazık ki bu öykünün sonu bile değildir. Kutudan komik kitabe ve soneler çıkar. Böylece okur elindeki metnin sonuna gelir. Ancak yitik metinlerin birbirini izleyeceğini, bulunup kaybolacaklarını, kısaca metinlerin serüveninin sürdüğünü öğrendiği bir sondur bu. Metinlerin yoklanma ya da hiçlenmesi, daha önce gösterdiğim heteroglosya, diyaloji ve tür ironizasyonu tekniklerinin yanı sıra kaybolan metnin oluşturduğu metonimiyle de gerçekleşir. Buna yazar yetkisinin hiçlenmesini de katarsak, Cervantes'in uyguladığı mimesisin bir hiçleme egzersizi olduğunu mu söylemeliyiz? Eğer temsil bir kişi, olgu, nesne ya da öyküyü sunarak var etmekse, Cervantes anlatısını durmadan yok edip var ederek, kitabını 20. yüzyılda edebiyat eleştiri ve kuramının sorduğu soruların tam ortasına atar. Dipnot: Temsil kavramının İngilizce ve Fransızcadaki adı representation, re, yeniden, present, sunmak, hazır bulundurmak, var etmek üyelerinden oluşmaktadır. Bu sorular sırasıyla şunlardır. Yazı neyi temsil eder? Yazının temsil ettiği herhangi bir gerçeklikten söz edilebilir mi? Bu gerçekliğin ne olduğu konusunda iki kişinin anlaşması mümkün müdür? Bir yazın metni ne kadar yazarının, ne kadar okurun yapıtıdır? Yukarıdan gördüğümüz gibi Aristoteles Poetika'da sanatsallığın temelinde yatan yönelişi mimesis olarak betimliyordu. Mimesis'in insan tabiatındaki kökenleri nedeniyle dolaysız biçimde ortaya çıkan uzantısı ise harmoniaydı. Yani armoni veya uyum. Dipnot: Poetika 1448b. Bunlardan birincisi taklit yoluyla insanın öğrenme arzusuna, ikincisi uyum yoluyla zevk arzusuna karşılık veriyordu. Kısacası insan taklitle öğrenen hayvandı. Ama onu diğer canlılardan ayıran bir özelliği daha vardı. Uyum ve bütünlükten aldığı zevk. Aristoteles'e göre sanat, ister edebiyat isterse başka dalları olsun, temel mimetik güdünün iki yüzünün birleşmesinden doğuyordu. Nitekim Don Quixote'nin ön sözündeki reçete de budur. Taklit mükemmel olmalı, gerçeğe sadık kalmalı ve sunuluşunda düzgün ve renkli olmalı. Uyum duygusuna sahip herkesi tatmin etmelidir. 42.